Merhabalar. Madame Bovary'i okuyoruz. Bugün sayfa 55 ile sayfa 65'in arasında okuyacağız. 8. Şato yeni tarz. İtalyan üslubunda bir yapıydı. İki kanat üzerine kurulmuştu. Basamaklarla çıkılan üç sahanlığı vardı. Bir yanda fidanlar, zakkumlar, yabani yaseminler, kartopu çiçekleri. Yeşillik demetler halinde kumlu yolun kıvrıntısı üzerinde yükseliyordu. Aralıklı büyük ağaç kümeleri arasından birkaç ineğin otladığı muazzam bir çimenlik görülüyordu. Bir köprünün altından bir çay akıyordu. Sisin arasından ormanlarla kaplı, hafif eğimli iki bayırın çevrelediği çayıra serpiştirilmiş, saman damlı yapılar göze çarpıyordu. Daha arkada da sık ağaçlıkların içinde İki çizgi üzerinde yıkılmış eski bir şatonun kalıntıları olan arabalıklar, ahırlar vardı. Charles'ın arabası ortadaki merdivenin önünde durdu. Uşaklar belirdi. Marki ilerledi. Kolunu hekimin hanımına uzatarak onu taşlığa aldı. Taşlık mermer döşeliydi. Tavan da çok yüksekti. Ayakların, seslerin gürültüsü kilisedeymiş gibi yankılanıyor, her yandan işitiliyordu. Tam karşıda düz bir merdiven yukarı çıkıyordu. Solda da bahçeye bakan bir koridor bilardo salonuna gidiyordu. Fil dişi topların karambol yaptığı daha kapıdan duyuluyordu. Salona gitmek üzere oradan geçerlerken Emma oyun masasının çevresinde bir takım adamlar gördü. Ağırbaşlı görünüşlü kimselerdi bunlar. Çenelerinin altında yüksek boyun bağlar vardı. Hepsinin de göğüsleri nişanlarla doluydu. Istakalarını iterken sessizce gülümsüyorlardı. Tahta kaplamaların koygun rengi üzerinde yaldızlı büyük çerçeveler, alt kenarlarında kara harflerle yazılmış adlar vardı. Emma okudu. Vay Bösyard Kontu. Fresnaye Baronu. 20 Ekim 1587'de Sintra Savaşı'nda ölmüştür. Bir başkasında da şöyle yazıyordu. Fransa Amirali, Saint-Michel Tarikatı Şövalyesi, Saint-Antoine Henri Guy. 29 Mayıs 1092'de Saint-Vaast çarpışmasına yaralanmış. 28 Ocak 1693'te Vaubyard'da ölmüştür. Bundan sonrakiler belli belirsiz seçilebiliyordu. Çünkü lambaların bilardo masasının yeşil örtüsü üzerine çevrilen ışığı orada bir loşluk yaratıyor. Yatay tablolara koyu bir renk vererek onların üzerinde cilanın çatlaklarına göre ince çizgiler halinde yansıyordu. Yaldız çerçeveli bütün bu büyük kara dörtgenlerden şurada burada yağlı boyanın daha açık renk bir parçası, soluk bir yüz, size bakan iki göz, kırmızı elbiselerin puldıra omuzlarına yayılan perukalar ya da yuvarlak bir baldırın üst kısmından bir diz bağının tokası beliriyordu. Marki salonun kapısını açtı. Hanımlardan biri ayağa kalktı. Markiz'di bu. Emma'yı karşıladı. Onu iki kişilik bir kanepeye yanı başına oturttu. Sanki onu uzun zamandan beri tanıyormuş gibi dostça konuşmaya başladı. 40 yaşlarında bir kadındı. Pek güzel omuzları, kemerli bir burnu vardı. Tek düzen bir sesle konuşuyordu. O akşam kumral saçlarının üzerine, sırtına kadar inen gipur dantelden üçgen biçimi sade bir başörtü örtmüştü. Yanında uzun arkalıklı bir sandalyede sarışın genç bir hanım oturuyordu. Gece elbiselerinin yaka iliğinde küçük bir çiçek bulunan beyler de ocağın çevresinde hanımlarla sohbet ediyordu. Saat 7'de akşam yemeği verildi. Erkekler daha kalabalıktı. Sofadaki ilk masaya oturdular. Hanımlar yemek odasında Marki ve Markiz ile birlikte ikinci masaya yerleştiler. Emma içeriye girince çiçeklerle süslü sofra takımının kokusunun, etlerin dumanıyla yer mantarlarının kokusunun karışımı, sıcak bir havayla sarıldığını sezdi. Kollu şamdanlardaki mumlar, gümüş tabak kapaklarının üzerine alevler serpiyordu. Donuk bir buğu ile kaplı, kesme billurlar, soluk ışıkla parlıyordu. Masanın boyunca demet demet çiçekler dizilmişti. Geniş kenarlı tabaklarda da, külah biçiminde hazırlanmış peçetelerin her birinde, iki kıvrımının arasında ince uzun küçük bir frankala vardı. İstakozların kırmızı ayakları tabaklardan taşıyordu. Kafesli sepetlerdeki iri meyveler yosun üzerinde kat kat duruyordu. Bıldırcınların tüyleri üzerindeydi. Dumanı tutuyordu. İpek çoraplı, kısa avcı pantolonlu, beyaz boyun bağlı, göğsü dantelli, bir yargıç kadar ağır başlı görünüşlü, baş uşak, misafirlerin omuzları arasından parçalanıp hazırlanmış yemekleri dağıtıyor, kaşığını bir sallayışta seçilen parçayı sizin için yerinden çıkarıyordu. Bakır çubuklu, büyük, Çinli sobanın üzerinde, çenesine kadar kumaşlara bürünmüş bir kadın heykeli, kımıldamadan, insan dolu salona bakıyordu. Emma Bovary, birçok hanımın eldivenlerini bardaklarına koymadıklarını fark etti. Bu arada masanın yukarı ucunda bütün bu kadınlar arasında tek başına yaşlı bir adam oturuyordu. Dolu tabağın üzerine eğilmişti. Peçetesi bir çocuğunki gibi ensesinden bağlanmıştı. Ağzından salça damlaları dökerek yemek yiyordu. Gözlerinin akında kırmızı çizgiler vardı. Ensesindeki küçücük saç kuyruğuna kara bir kurdele sarılmıştı. Marquis'in kaynatası Lavoisier Duke'iydi bu. Söylendiğine göre kraliçe Marie Antoinette'in Queenie'den sonraki Lozen Duke'inden önceki dostuydu. Duellolarla, bahse tutuşmalarıyla, kaçırılan kadınlarla dolu gürültülü bir hovardalık hayatı yaşamış, servetini yutmuş, bütün ailesini ürkütmüştü. Sandalyesinin arkasındaki bir uşak yüksek sesle kulağına, onun kekeleyerek parmağıyla işaret ettiği yemeklerin adını söylüyordu. Emma'nın gözleri hiç durmadan, sanki olağanüstü yüce bir şeymiş gibi bu sarkık dudaklı yaşlı adama gidiyordu. Sarayda yaşamış, kraliçelerin yatağında yatmıştı. Bardaklara buzlu şampanya koydular. Bu soğuğu ağzında duyunca Emma'nın bütün derisi ürperdi. Ömründe hiç nar görmemiş, ananas yememişti. Pudra şekeri bile ona her zamankinden daha beyaz, daha ince göründü. Yemekten sonra hanımlar baloya hazırlanmak üzere odalarına çıktılar. Emma, daha mesleğinin başlangıcında olan bir aktris gibi özene bezene süslendi. Saçlarını berberin dediği gibi düzenledi. Yatağın üzerine serilmiş hafif ince yünlüden elbisesini giydi. Charles'ın pantolonu karnını sıkıyordu. "Pantolonun ayakları dans ederken beni rahatsız edecek," dedi. Emma, "Dans mı edeceksin?" diye sordu. "Evet." "Aa, sen aklını kaçırmışsın. Herkes seninle alay eder. Sakın öyle bir şey yapma. Hem bir hekim için böylesi daha uygun düşer." Charles sustu. Emma'nın giyinmesini beklerken bir uçtan bir uca yürüdü. Karısını aynada arkadan tek kollu iki şamdan arasında görüyordu. Kara gözleri daha da kara gibiydi. Kulaklara doğru hafifçe kabartılan saç örgüleri mavi bir ışıltıyla parlıyordu. Topuzundaki bir gül, yaprakların ucunda yapma su damlacıklarıyla kımıldanan bir sapın üzerinde titriyordu. Yeşillikle karışmış, üç sarmaşık gülü demetiyle süslü, açık sarı bir elbise giymişti. Charles gelip onu omzundan öptü. "Emma, bırak beni," dedi. "Üstümü buruşturuyorsun." Bir keman girişiyle boru sesleri duyuluyordu. Emma koşmamak için kendisini zor tutarak merdivenlere indi. Kadriller başlamıştı. Daha gelenler vardı. Herkes birbirini itiyordu. Kapının yanında bir sıranın üzerine oturdu. Dans bitince parke, ayakta konuşan erkek topuklarıyla koca koca tespihler getiren üniformalı uşaklara kaldı. Oturan kadınların dizisi boyunca süslü yelpazeler çırpınıyor, çiçek demetleri yüzlerin gülümsemesini yarı yarıya gizliyor, altın tıpalı küçük şişeler, beyaz eldivenlerin tırnaklarının şeklini belli ettiği, bilekleri sıktığı yarı açık ellerde dönüyordu. Yakalarda dantel süsler, göğüslerde elmas iğneler, çıplak kollarda madalyonlu bilezikler ürperiyor, kırıldıyor, şıngırdıyordu. Alınlara iyice yapıştırılmış, ensede bükülmüş saçlarda taç, salkım ya da dal biçiminde unutma beni, Yasemin, nar çiçekleri, başak ya da peygamber çiçekleri vardı. Yerlerinde sakin sakin oturan asık suratlı analar, başlarına kırmızı türbanlar takmışlardı. Emma, kavalyesinin parmaklarının ucunu tutarak gelip sıraya girdiğinde başlamak için yayın vuruşunu beklerken kalbi bir parça çarptıysa da kısa zamanda heyecanı kayboldu. Orkestranın ahengiyle sallanarak hafif boyun hareketleriyle öne doğru kayıyordu. Ara sıra öbür çalgılar susunca yalnız çalan kemanın bir takım incelikleri karşısında dudaklarında bir gülümseme beliriyordu. Oyun masalarının örtüsüne dökülen Louis altınlarının berrak sesi duyuluyordu. Sonra trombon gür bir ses fırlatırken hepsi birden yeniden başlıyordu. Ayaklar ölçüyle iniyor, etekler kabarıyor, sürtüşüyordu. Eller birleşiyor, ayrılıyordu. Karşınızda yere eğilen bakışlar gelip gözlerinize dikiliyordu. Dans edenler içinde dağılan ya da kapıların ağzında konuşan 20 ile 40 yaşları arasında birkaç erkek, yaş, kıyafet, yüz ayrıntıları her ne olursa olsun bir aile benzerliğiyle kalabalık içinde göze çarpıyordu. Onların elbiseleri daha iyi dikilmişti. Daha yumuşak bir kumaştan yapılmış gibiydi. Dalgalar yaparak şakaklara doğru taranan saçları da sanki daha ince pomatlarla parlatılmıştı. Yüzlerinden zenginlik akıyordu. Porselen soluklu, saten dalgarı, güzel eşyaların cilasıyla parlayan, sağlığını da nefis yiyeceklerin koruduğu o beyaz deriden yüzleri, alçak boyun bağları içinde boyunları rahatça dönüyordu. Uzun yan sakalları devrik yakalarına dökülüyordu. Dudaklarını pek hoş bir kokunun çıktığı geniş bir arma işlenmiş mendillerle siliyorlardı. Yaşlanmaya başlayanların genç bir havası olduğu gibi gençlerin de yüzüne olgun bir şeyler yayılmıştı. İlgisiz bakışlarında her gün giderilen ihtirasların sükuneti uçuşuyordu. Yumuşak davranışlarının arasında cins hayvanlarla uğraşmak, çılgın kadınların çevresinde yaşamak gibi gücün kullanıldığı, gururun eğlendiği bir takım kolay şeylere üstün gelmenin verdiği o özel sertlik, kabalık göze çarpıyordu. Emma'nın üç adım ötesinde mavi elbiseli bir bey, inceden mücevherler takmış soluk benizli bir genç kadınla İtalya'dan söz ediyordu. San Pietro Kilisesi'nin sütunlarının iriliğini, Tivoli'yi, Vezüv'ü, Castellamare'yi, Kasinleri, Cenova'yı, ay ışığındaki Kolezyum'u övüyordu. Emma öbür kulağıyla da anlamadığı kelimelerle dolu bir konuşmayı dinliyordu. Geçen hafta İngiltere'de Miss Arabella ile Romulus'u yenen, bir hendeye atlayarak 2000 Louis altını kazanan gencecik bir delikanlının çevresini sarmışlardı. Bir tanesi şişmanlayan koşuculardan yakınıyordu. Biri de atının adını değiştiren dizgi yanlışlarından şikayetçiydi. Balonun havası ağırdı. Lambalar sönükleşiyordu. Herkes bilardo salonuna doluyordu. Bir uşak sandalyeye çıktı. İki cam kırdı. Kırılan cam sesine Emma Bovary başını çevirdi. Bahçede pencerelere dayanmış bakışan köylülerin yüzleri gözüne çarptı. Berto aklına geldi. çiftliği, çamurlu küçük su birikintisini, işçi gömleğiyle elma ağaçlarının altındaki babasını görür gibi oldu. Kendisini de tıpkı eskiden olduğu gibi sütanedeki süt kaplarının kaymağını parmağıyla alırken gördü. Yalnız o zamana kadar pek belirli olan geçmiş günleri şimdi içinde bulunduğu saatin yalancı şimşekleri karşısında silinip gidiyordu. O günleri yaşayıp yaşamadığından hemen hemen şüphe ediyordu. Kendisi işte buradaydı. Sonra balonun çevresinde geri kalan her şeyin üzerine yayılan karanlıktan başka bir şey yoktu. O sırada sol elinde tuttuğu altın yaldızlı gümüş bir çanaktan vişne likörlü bir dondurma yiyordu. Kaşığı dişlerinin arasında tutarak gözlerini yarı yummuştu. Emma'nın yanındaki hanım yelpazesini düşürdü. Bir bey geçiyordu. Hanım, beyefendi şu kanepenin arkasına düşen yelpazemi almak lütfunda bulunur musunuz? Dedi. Bey eğildi. Kolunu uzatırken Emma, genç hanımın elinin onun şapkası içine üçgen biçimi katlanmış beyaz bir şey attığını gördü. Bey, yelpazeyi alarak saygıyla hanıma verdi. Genç kadın bir baş işaretiyle teşekkür etti. Çiçeklerini koklamaya başladı. Pek çok İspanya şarabıyla Rihi şarabının içildiği tavuk, kuş, ıstakoz ezmeleriyle badem sübyeri çorbalar, Trafalgar usulü pastalar, tabaklar içinde titreyen peltelerle her çeşit soğuk etin bulunduğu balo yemeğinden sonra arabalar birbiri peşinden gitmeye başladı. Müslin perdenin ucu kaldırılınca araba fenerlerinin ışığının karanlıkta süzüldüğü görülüyordu. Sıraların üzerindekiler seyredildi. Hala birkaç kumarbaz vardı. Çalgıcılar parmaklarının uçlarını dilleriyle serinletiyorlardı. Charles sırtını bir kapıya dayamış uyukluyordu. Sabahın saat 3'ünde kotyon dansı başladı. Emma vals bilmiyordu. Herkes valse katılmıştı. Hatta kızıyla Markiz bile. Yalnız şatonun misafirleri aşağı yukarı 12 kişi kalmıştı. Bu arada dans edenler içinde teklifsizce Vicont adı verilen son derece açık yeleği bedenine kalıp gibi oturmuş birinci, ikinci defa olarak Madame Bovary'i dansa davet etmeye geldi. Onu yöneteceğini, Emma'nın da işin içinden pekala çıkabileceğini ısrarla söylüyordu. Ağır ağır başladılar. Sonra daha hızlı gittiler. Dönüyorlardı. Çevrelerinde de her şey dönüyordu. Avizeler, mobilyalar, duvarları kaplayan tahtalar. Parke sanki bir eksen üzerinde daire gibi dönüyordu. Kapıların yakından geçerken Emma'nın elbisesinin eteği adamın pantolonuna takılıyordu. İkisinin bacakları birbirine dolanıyordu. Erkek gözlerini ona doğru indiriyor, o da bakışlarını ona doğru kaldırıyordu. Bir ağırlık bastırıyordu. Emma durdu. Yeniden başladılar. Vicont onu daha hızlı sürükleyerek onunla birlikte galerinin ucuna kadar kayboldu. Emma soluk soluğa kaldı. Düşecek gibi oldu. Başını bir an erkeğin göğsüne dayadı. Sonra Vicont hala dönerek, yalnız bu sefer daha ağır ağır Emma'yı yerine getirdi. Emma duvara yaslandı. Eliyle gözlerini kapadı. Gözlerini yeniden açtığında salonun ortasında bir sandalyede oturan bir hanımın önünde üç erkeğin diz çökmüş olduğunu gördü. Kadın Vicont'u seçti. Çalgı yeniden başladı. Herkes onlara bakıyordu. Geçiyorlar, geri dönüyorlardı. Kadının vücudu hareketsiz, çenesi aşağı eğikti. Erkekse hep aynı pozdaydı. Gövdesi arkaya doğru gerilmiş, dirseği bükülmüş, ağzı öne uzanmıştı. Doğrusu ya, bu hanım valsi çok iyi biliyordu. Uzun zaman devam ettiler. Öbürlerinin hepsini yordular. Birkaç dakika daha sohbet ettiler. Vedalaştıktan, daha doğrusu birbirlerine günaydın dedikten sonra şatonun misafirleri yatmaya gittiler. Charles merdiven trabzanlarına asılı asılı çıkıyordu. Dizleri tutmaz olmuştu. Arda arda 5 saati hiçbir şey anlamadan kağıt oynayanları seyrederek masanın başında ayakta geçirmişti. Onun için fotillerini çıkarınca büyük bir soluk aldı. Emma omuzlarına bir atkı aldı. Pencereyi açtı. Dirseklerini dayadı. Gece kapkaranlıktı. Birkaç damla yağmur yağıyordu. Göz kapaklarını serinleten ıslak rüzgarı içine çekti. Balonun çalgı sesleri hala kulaklarında uğulduyordu. Az sonra ayrılması gereken bu ihtişamlı yaşayışın hayalini uzatabilmek üzere uyumamak için çabalıyordu. Şafağın alacakaranlığı belirdi. Emma bir gün önce görmüş olduğu kimselerin odalarının hangileri olduğunu tahmin etmeye uğraşarak şatonun pencerelerine uzun uzun baktı. Onların yaşayışlarını bilmek, oraya girmek, onlarla konuşmak isterdi. Ne var ki soğuktan titriyordu, soyundu. Charles'a sokularak çarşafların arasına büzüldü. Charles uyuyordu. Kahvaltı çok kalabalıktı. 10 dakika sürdü. Hiç içki vermediler. Bu da bizim ekimi şaşırttı. Daha sonra Anderville'lerin kızı havuzdaki kuğulara götürmek üzere çörek parçalarını bir sepetin içine topladı. Sıcak limonlukta gezmeye gidildi. Orada diken diken tüylü acayip bitkiler piramit biçiminde yükseliyordu. Dipteki portakal bahçesi de kapalı geçitle şatonun ek yapılarına kadar uzanıyordu. Genç kadını eğlendirmek için Marki onu aldı ahırlara götürdü. Sepet biçimindeki yemliklerin üzerinde porselen levhalara kara harflerle atların adı yazılmıştı. Her hayvan yanından geçildiği vakit dilini şaklatarak bölmesinde huysuzlanıyordu. Eğer takımlarının konulduğu yerin döşemesi bir salon parkesi gibi parlıyordu. Arabaların koşumları ortada döner iki sütun üzerine yerleştirilmişti. Gemler, kamçılar, özengiler, gem sulukları duvar boyunca sıraya dizilmişti. Bu arada Charles gidip bir uşağa arabanın hazırlanmasını rica etti. Arabayı basamakların önüne getirdiler. Bütün paketler konulmuş olduğundan Bavariler Marki ile Markize teşekkür edip tosta dönmek üzere yola çıktılar. Emma sessiz sessiz oturuyor, tekerleklerin dönüşünü seyrediyordu. Charles sıranın en ucunda oturmuş, iki kolunu açarak arabayı sürüyordu. Küçük at da kendine göre çok geniş olan çifte okun içinde rahvan gidişle ilerliyordu. Gevşek duran Gem atın sağrısına çarparak tere bulanıyordu. Arabanın arkasına bağlanan kutu düzenli büyük vuruşlarla araba sandığına çarpıyordu. Tiborville'in tepelerine ulaştıklarında birdenbire ağızlarında yaprak sigaralarıyla gülerek önlerinden atlar geçti. Emma Vicont'u tanır gibi oldu. Hemen dönüp baktı ama ufukta ancak dört nala ya da tırıs gidişin düzensiz ahengine göre alçalıp yükselen başların kımıldadığını görebildi. Çeyrek fersa ötede kopan arka kayışı iple tamir etmek için durmak zorunda kaldılar. Charles koşuma son bakışını atarken toprağın üzerinde atın bacaklarının arasında bir şey gördü. Yeşil ipekle baştan başa nakışlı, tam ortasında da bir araba kapısı gibi arması bulunan bir yaprak sigarası kesesiydi bu. Eğilip yerden aldı. İçinde de iki tane yaprak sigarası var, dedi. Bu akşam yemekten sonra tüttürürüm. Emma, sen sigara mı içiyorsun? Diye sordu. Charles, ara sıra fırsat çıkınca, dedi. Bulduğunu cebine yerleştirdi. Atı kamçıladı. Evlerine geldikleri vakit akşam yemeği daha hazırlanmamıştı. Hanım öfkelendi. Natasi küstahça bir karşılık verdi. Emma, defol dedi. Düpedüz insanla alay etmektir bu. Kovuyorum seni. Akşam yemeği için soğan çorbası, kuzu kulağı ile pişmiş bir parça dana eti vardı. Charles, Emma'nın karşısında otururken mutlu bir halle ellerini ovuşturarak "Evine dönmek insanın hoşuna gidiyor," dedi. Nastasi'nin ağladığı duyuluyordu. Bu zavallı kızı bir parça severdi. Eskiden bekarlığının boş zamanlarında bir hayli akşam ona arkadaşlık etmişti. O ilk müşterisi, ülkedeki en eski tanıdığıydı. En sonunda "Onu kesin olarak mı kovdun?" diye sordu. Emma, "Evet," dedi. "Bana kim engel olabilir ki?" Yatak odaları hazırlanırken mutfakta ısındılar. Charles sigara içmeye koyuldu. Dudaklarını uzatarak, her dakika tüttürerek, her nefeste arkaya kaykılarak içiyordu. Emma alayla, küçümseyerek, "Hasta olacaksın," dedi. Charles sigarasını bıraktı. Bir bardak soğuk su içmek için tulumbaya koştu. Emma sigara kesesini kaptığı gibi dolabın dibine attı. Ertesi gün bitmek bilmedi. Emma aynı yollardan gidip gelerek çiçek tarlalarının önünde ağaç desteğinin alçıdan yapılmış rahibin önünde durarak o kadar iyi tanıdığı bütün bu eski zaman şeylerini şaşkın şaşkın seyrederek küçük bahçesinde gezdi. Daha şimdiden balı ona o kadar uzak görünüyordu ki, 2 gün öncesinin sabahı ile bugünün akşamını böylesine kim uzaklaştırıyordu acaba? Bir fırtınanın bir tek gecede dağlarda uyduğu büyük yarıklar gibi, Wop Yard'a yaptığı yolculuk hayatında bir delik açmıştı. Yine de buna katlandı. O güzel gece elbisesini, saten ayakkabılarına kadar her şeyini sanki kutsal şeylermiş gibi saygıyla dolaba yerleştirdi. Kalbi de tıpkı onlar gibiydi. Zenginliğe sürünerek üzerine hiçbir zaman silinmeyecek bir şey konmuştu. Böylece balonun hatırası Emma için bir meşguliyet oldu. Her çarşamba günü sabahleyin uyanırken kendi kendine, "Ah, 8 gün önce, 15 gün önce, 3 hafta önce oradaydım," diyordu. Yavaş yavaş yüzler hafızasında birbirine karıştı. Dans havalarını unuttu. Uşakların üniformalarını, odaları artık o kadar kesinlikle hatırlamaz oldu. Birkaç ayrıntı kayboldu gitti ama üzüntü kaldı. Evet, bugünkü okumayı da bitirdik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.